Spor daima. Spor daima.
...1972 Münih Olimpiyatlarında terörü de yenen büyük yüzücü Mark Spitz. Spor dünyası son 40 yılda her branşın birbirinden yetenekli isimlerine şahit oldu. Özellikle 1960-2000 dönemi bu anlamda en verimli zaman dilimiydi. Benim de içinde bulunduğum ve 50'sini geçmiş bir kuşak da bu yıldız isimlerin çoğunu görmüş olmak bakımından şanslıdır. Çocukluğumuzda görme şansı bulamadığımız pek çok yeteneği de büyüklerimizden dinliyor veya spor dergilerinden öğrenmeye çalışıyorduk. Ancak branş olarak efsane isimlerin çoğu genelde futbol dünyasının özelinde sıkışıp kalıyordu. Çünkü yüzme diğer spor branşlarına nazaran yeterince popüler değildi. Fakat yüzme ile ilgili ara sıra da olsa bir ismin dünya çapında konuşulduğunu çok net hatırlıyorum. O isim Mark Spitz'ti. Çevreme "Kim bu Mark Spitz?" diye sorduğumda genelde çok sınırlı bilgilere ulaşırdım. Yüzücü, Amerikalı, esmer ve bıyıklı. İşte topu topu hepsi bu kadardı. Yıllar sonra bir sahafın vitrininde Mark Spitz'in 1972 yaz olimpiyatlarında kazandığı şampiyonlukları sonrasında çekilen o meşhur fotoğrafına rastladım. Dergi, boynunda 7 altın madalyasıyla görüntülenen bu efsanevi sporcuya ait karenin spor tarihinin en önemli belgelerinden biri olduğunu yazıyordu. Dergiyi elime alınca evet dedim, şimdi öğreneceğiz bakalım kimmiş bu Mark Spitz. Açıp okumaya başladığım an anladım ki bu adam öyle herkesin havuz başında andığı bir sporcunun çok daha ötesinde. Dergi Spitz hakkında şu ifadelere yer veriyordu. Henüz 10 yaşındayken 50 metre kelebek stilinde yüzdüğü bir yarışmada Amerika gençler şampiyonu oldu. 5'i ulusal olmak üzere 3 dünya rekoru kırdığı sırada yalnızca 16 yaşındaydı. Daha sonra Pan Amerikan oyunlarında başarılı çıkışını devam ettirdi ve yüzme dünyasının en önemli isimlerinden biri haline geldi. 1972 yılında yaz olimpiyatları için Almanya'nın Münih şehrine geldiğinde ise herkes Mark Spitz'ten çok şey bekliyordu. Hemen hatırlatalım ki 1972 yaz olimpiyatları 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da düzenlenen ilk büyük spor organizasyonudur. Almanya bu oyunlar sayesinde geçmişin kötü anılarını silmek ve dünyaya yeni barış mesajları vermek niyetindedir. Ancak oyunlar esnasında beklenmedik büyük bir terör olayı gerçekleşir. Kara Eylül adlı terör örgütü saldırı yapar ve 11 İsrailli sporcu, 1 antrenör, 1 Alman polis ve 5 saldırgan hayatını kaybeder. Olay uluslararası organizasyona ve Almanya'nın prestijine ciddi anlamda gölge düşürür. Oysa Mark Spitz'in başarılarına tanıklık etmek isteyen herkes Münih yüzme salonuna hücum etmiştir. Spitz yarışlar esnasında gösterdiği performansla beklentileri fazlasıyla karşılar. Çünkü o zamana kadar eşi benzeri görülmemiş bir başarıya imza atmış ve olimpiyat oyunlarını 7 altın madalyayla tamamlamıştır. Üstelik birbirinden farklı yüzme stillerinde ve dünya rekorları da kırarak. Özetle 1972 yaz olimpiyat oyunlarının kahramanı açık ara Mark Spitz'tir. Ancak Spitz, yaşanan terör olaylarını protesto etmek amacıyla oyunların kapanış törenine katılmaz. Yaşananları facia olarak tanımlar. aradan geçen tam 50 yıla rağmen bugün hala o terör eyleminin olimpiyat oyunlarını gölgelediğini söyleyenler olduğu gibi Spitz'in başarılarının unutulmaz olduğunu söyleyenler de var. Mark Spitz, kırılamaz gibi görünen 7 altın madalya rekorunun 2004 yılında vatandaşı Michael Phelps tarafından 8 altınla tarihe gömülmesinden sonra da pek çok kez gündeme geldi. Phelps ve Spitz arasında kim daha büyük tartışmaları yapıldı. Ancak bir kez daha görüldü ki Spitz açık ara çok farklı bir yetenek. Çünkü onun şampiyon olduğu dönemde kırdığı rekorlar spor severler açısından bambaşka bir klası ifade ediyordu. İşte bugün biz de bu ismi hatırlatacağız sizlere Spor Daima'da. Efendim merhaba, Spor Daima ekibi olarak selamlıyoruz sizleri. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak canlı yayınında. Spor Daima ekibini biliyorsunuz ama kısaca hatırlatayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, ana kumandada Sefa Aktan, az önce canlı yayında uzun uzun okuduğum metnin de yazarı ve programımızın daimi konuğu sevgili Özkan Pekesen, telefon hattımızda Profesör Doktor Ahmet Talimciler, İzmir Bakır Kırçay Üniversitesi öğretim üyesi ve spor sosyoloğu, mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Sevgili dinleyiciler, uzun uzun cümlelerle aktarmaya çalıştığımız Mark Spitz işte böyle bir efsaneydi. Biz de Spor Daima programında genellikle yapmaya çalıştığımız gibi güncel olayların dışına çıkarak tarihe hakikaten emekleriyle, çabalarıyla mührünü vurmuş farklı spor dallarındaki isimleri hatırlatmak amacıyla sizlerle karşınızda oluyoruz ve işte Mark Spitz bu manada farklı bir isim. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Teşekkürü ben de edeyim. Uzun uzun cümlelerle beni nefessiz bıraktıran bir canlı yayında metni okuttuğun için. Ahmet Hocam gülüyorsun değil mi? Bana da yazık değil mi Ahmet Hocam?
Evet haklısın sevgili Murat Hanım.
Evet hocam şaka bir yana Özkan da uzun uzun anlatmış, yazmış. Mark Spitz, biz de akranız, hep bunu her programda söylüyoruz ve dolayısıyla ortak geçmiş noktasında birbirimizi hatırlatacağımız çok detay oluyor. Tıpkı Özkan'ın yazdığı gibi ben de Mark Spitz adını çocukluğumdan beri çok net olarak duyuyorum. Eminim sen de duymuşsundur, oradan başlayalım dilersen.
Valla bu aslında metin içerisinde Özkan Bey'in kurduğu cümleler içerisinde dikkat çeken bir kısım var. 1960-2000 arası dünya spor tarihine damgasını vurmuştur ifadesine katılıyorum. Yani baktığınızda hakikaten bu dönem, bugün geriye dönüp baktığımızda konuştuğumuz pek çok efsanenin, yani dünya spor tarihinin farklı spor branşlarında iz bırakmış pek çok ismin karşımıza çıktığı dönem. O yüzden de burada geçmişteki yaptığımız yolculuk içerisinde sık sık vurguladığımız bazı isimler, ben bir tanesi yani yüzme olduğu zaman işte Mark Spitz. Çünkü yani 1972'de hakikaten çok trajik olan bir olimpiyat oyunlarında gerçekten çok büyük bir başarı elde ediyor. 7 altın madalyayı boynuna takıyor. Ama o olimpiyat oyunları aynı zamanda kendisinin de, çünkü Yahudi asıllı bir Amerikan vatandaşı, yani kendisinin de mensubu olduğu o dinsel anlamda vatandaşlarının öldürüldüğü bir olimpiyat oyunlarına sahne oluyor ve protesto edip katılmıyor. Gerçekten çok önemli.
Dolayısıyla duygusal etkisi ve sarsılması daha da fazla oluyor diyorsun.
Tabii
değil
çok
mi?
Daha fazla, çok daha fazla oluyor. Çünkü yani şimdi baktığınız zaman hani içinde bulunduğumuz dönemde bile şimdi sizin kendi dininize, mezhebinize ya da etnik kökeninize mensup olan birisi olduğunda daha fazla kulak kabartırsınız. Daha fazla üzülürsünüz. Yani bütün insanlar için üzülürsünüz ama kendinize yakın olduğunda daha fazla üzülürsünüz.
Şimdi, çok insani bir refleks diyorsun buna da.
son derece insani bir refleks. Ama burada yani gerçekten belki de bu olaylar olmasa Max Biss'in başarısı belki çok daha büyük bir şekilde de ortaya çıkacaktı. Yani ona yönelik bir tepki olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bu da insani bir refleks açıkçası. Ve bakıldığında ben açıkçası şu vurguyu yapmak istiyorum. Şimdi aradan geçen zaman dilimi içerisinde 8-9 olimpiyat sonrasında Spitz'in rekoru kırılıyor. Michael Phelps tarafından, yine Amerikan vatandaşı bir yüzücü tarafından kırılıyor ama açıkçası şöyle bir farklılık olduğu kanaatindeyim. Bilmiyorum, belki bunu da konuşmak lazım. Yani aradan geçen zaman dilimi, yani o 32 yıllık zaman dilimi içerisinde hem teknoloji değişiyor.
Tabii.
Yani yani Phelps'in kullandığı mayodan tutun da zaman içerisindeki antrenman tekniklerine kadar pek çok şey değişiyor.
O boneler, kafaya takılan boneler dahil değil mi?
Özellikle mayoların çok daha hızlanmasını sağlayabilecek bir takım etkilerden de bahsediliyor. Yani çok şimdi doğru. De bu tarafı da var. O yüzden yani ben Spitz'in aslında o yeni dünyaya değil de eski dünyanın o alışkanlıkları içerisinde daha büyük insan reflekslerle başarı kazandığı kanaatindeyim. O yüzden de bence Spitz'inki Phelps'inkine böyle çok daha değerli gibi geliyor.
Hocam aslında bunu biraz böyle örtülü bir şekilde Özkan da metninde sanki vurgulamış gibi. Ben de ona dikkat çekeyim. Özkan da tam karşımda, sen bir soluklan bakalım o ne diyecek. Çünkü tamam. Tam da 7 ile 8'i kıyaslıyorsun Özkan, sen de metinde ama sanki gönlün Spitz'ten yana.
Şimdi şöyle bir şey var. Olimpiyat oyunlarında bazen farklı branşlar öne çıkabiliyor. Örneğin Nadia Comaneci'nin kariyerini konuşurken bir anda jimnastiğe herkesin ilgi duyması. Halbuki o kadar çok branş var ki, ama bazen artık başka bir tanım yok. Süper sporcular ortaya çıkıyor ve size ister istemez diğerlerini belki yani tam manasıyla geride bırakmıyorsunuz ama oraya bütün ilgi
daha
gidiyor.
Daha da parlayarak öne
çünkü
çıkıyorsun.
Çok olağanüstü bir şey var karşınızda. Bakın mesela Mark Spitz de çıktığı zaman yüzme hani bir 100 metre gibi beklenmiyor. Dolayısıyla işte 200 metre kelebek, 4x100 serbest, 200 metre serbest, 100 metre kelebek. Hepsinde 7 ayrı kategoride, bakın hepsinde de dünya rekoru kırıyor. Hı hı. Şimdi ister istemez olimpiyat oyunlarında bir anda gerçekten bir süper yetenekle karşı karşıya herkes. Diğer branşları da takip ediyorlar ama neredeyse bütün insanlar, hatta bütün dünya Mark Spitz gerçeğiyle karşı karşıya kaldığı için büyük bir şaşkınlık içerisinde ve yani bir havuzun içerisinde bu kadar hızlı hareket edebilen bir insanın fizyonomisinin falan bu noktalara gelmiş olmasından dolayı son derece şaşkınlar. Hocamın da dediği gibi yıllar sonra 2004'te Phelps'in yaptığı işlerin söylediği gibi teknolojiyle, işte kullanılan mayolarla, işte havuzla bile direkt olarak etkisi var. Bir şeyi ilk kez yapmanın yanında hakikaten de bütün branşlarda, bak yüzme bilenler çok iyi anlayacaktır. Farklı yüzüş biçimleri var mesela. İnsan hepsinde de mi dünya rekoru kırar yani? Tamam, serbestte çok başarılı olabilirsiniz de işte kurbağalama mesela çok değişik bir stildir. Orada gidemeyebilirsiniz. Hepsinde çıkıyor podyuma ve altın madalya alıyor. Dolayısıyla bu onun hakikaten hem döneminin hem de kendi döneminden sonrası için bir ilham kaynağı oluşturuyor. Kendi döneminde zaten yanından geçebilen biri yok. Dolayısıyla şey var, bu zaman meselesinde düşünürsek bir ilk olması, imkansız başarması, onun unutulmama sebeplerinin başında geliyor.
Hocam şimdi sen konuya değindin, Özkan biraz daha açtı. Bu bende şöyle bir çağrışıma yol açtı. Bununla ilgili de fikrini almak isterim. Yani benimki bir kuruntu mu, yoksa böyle bir şey de olabilir mi? Hani bütün spor dalları için bu soruyu soruyorum. Şimdi birçok futbol maçında örneğin zaman zaman top direkten dönüyor. Direkten dönen şutlarıyla anılan futbolcular olabiliyor. Mesela bu sene için Beşiktaş'ta Batu Şah'ı Türkiye'deki topları direkten döndü. Adam Belçika milli takımıyla gitti. Orada da iki topu direkten
aynı
döndü.
Aynı şey oldu. Evet.
Yani biraz böyle ihtimalleri, istatistikleri de sarsan bir şey. Sormak istediğim şu. Dünyanın her yerinde, bütün bu müsabakalarda, işte olimpiyatlarda, dünya kupalarında, şurada burada, atıyorum kale 7.32 ise hep mi 7.32'dir? Yani bir yanlışlık olmaz mı? 7.35 olan kale yok mudur? 7.29 olan bir kale yok mudur? İşte file voleybolda bir santim daha aşağıda, yukarıda olabilir mi? Ya da işte bu yüzmede o kronometre başlarken bir salise geç kalınca rekorlar alt üst olmaz mı? Bunlar da ihtimal dahilinde mi, yoksa bunlar tamamen benim hüsnü kuruntularım mı?
Şimdi bu sizin söylediğiniz geçmiş dönemlerde daha fazla ihtimal dahilindeydi. Hı hı. Fakat teknoloji geliştikçe bununla ilgili olarak yaşanan aksaklıklar da ortadan kaldırıldı. Yani bugün baktığınızda dünyanın neresine giderseniz gidin, yani klasik bir takım standartlar ve zor standartları her yerde görebiliyorsunuz. Yani hı hı. Artık bir de özellikle uluslararası organizasyonlar düzenliyorsanız, ben size şuradan örnek vereyim. Hı hı. İzmir'de Üniversitiyat, Dünya Olimpiyat, Üniversite Oyunları Organizasyonu düzenlenmiş. Hı hı. Ben de orada görevliydim. Yani bununla ilgili olarak çok sıkı bir denetime geliyorlar. Gelip bütün her şeyi kontrol ediyorlar.
Yani birebir şahidim diyorsun, ince elinin sık dokunmasına.
Tabii yani bir fiil her şeyi kontrol ettiklerini, hatta size şu kadarını söyleyeyim. Çimin yeşilliğini bile kontrol ediyorlar. Hmm. Yani her şeyin standart olması, kullanacak olan top siz ne veriyorsanız o topu olmak zorunda orada. Eğer o olmazsa bununla ilgili problem yaşarsınız. O yüzden gerçekten bu tip organizasyonlarda organizasyon hazırlığı, organizasyonu almak biliyorsunuz çok büyük bir süreçtir. Kolay iş değildir. Yani ona hazırlanmak, onunla ilgili bütün o dosyaları hazırlamak.
Bir yeterlilik beyanından geçmeniz gerekir ülke olarak federasyonu.
Oradan sonra da iş bitmez, onu belirteyim. Yani organizasyonla ilgili siz bütün tesisleri yaptınız, bütün bunlar ayarlandı ama bir de organizasyon başlamadan önce yeniden bir denetimden geçersiniz. Bütün bunlar kontrol edilir ve bunu yapanlar uluslararası camianın belirlenen bir takım teftişler için gelirler ve onları kontrol ederler. Yani o yüzden bu söylediğiniz geçmişte bir takım şeyler daha ek geçilebiliyordu falan ama şu anda pek mümkün değil. O yüzden yani 7.32 işte havuzun boyu neyse o. Bunu geçebilme şansına sahip değilsiniz artık.
Küçücük de olsa bir sapma ihtimali yok diyorsun.
Yani. Artık yok. Eskiden tekrar söylüyorum küçük de olsa bu tip nüans farklılıkları ya da bir takım değişiklikler söz konusu olabiliyordu ama son 30 yıldır bu giderek daha da standartlaşıyor ve dediğim gibi teknoloji geliştikçe bununla ilgili olarak kontroller de daha da fazla oluşuyor.
Peki hocam sen şimdi bu cümleleri kurarken 15 gün mü oldu, 20 gün mü oldu? En son Fransa Paris'teki Şampiyonlar Ligi finalini gözümün önüne getiriyorum ben. 20.45'te mi başlaması gereken, 20.30'da mı başlaması gereken maç? Bir saat neredeyse rötar yaptı.
Ama şimdi oradaki rötarın arka planında da başka bir problem var. Onu da unutmayalım. Hatta yine geçtiğimiz günlerde bu Uluslar Ligi'nde yanlış hatırlamıyorsam Avusturya'da, Viyana'da elektrik kesintisi nedeniyle maç başlayamaz. Yani olağanüstü bir takım ihtimallerde haklısınız. Bunlar oluyor. Hatta bu konuda aslında bizim kendimize dönük, hani zaman zaman kendimizi hep suçlarız. Bir aksaklık olduğunda ya olur mu böyle şey, Avrupa'da olmaz. Hayır, dünyanın her yerinde olabilir bunlar. Ama bunlar, bu sözünü ettiğimiz şeyler, yani üst düzeyde bir kaza gerçekleşti. Ya da hatırlayın birkaç yıl önce yanlış hatırlamıyorsam bir bomba meselesi yaşanmıştı yine Avrupa'nın bir başkentinde. Hı hı. Yani bu ve benzeri ekstrem örnekleri bir tarafa koyuyorum. Bunlar tabii ki olağanüstü durumlar ve olağanüstü durumlarla söz konusu organizasyonların sarkması ya da ileri bir tarihe doğru ötelenmesi gündeme gelebiliyor. Ama bahsettiğimiz mesele iki durum ise farklı. Yani sizin söylemiş olduğunuz standartlar, bu standartlarla ilgili gelişmeler, bunlar başka şeyler.
İkisini aynı kefeye koymayalım diyorsun.
İkisi aynı değil. Yani ikincisi yani Fransa'da olan ya da Avusturya'da olan benzeri bizde de zaman zaman olabiliyor biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde olabilir bu. Yani olağanüstü bir sel felaketi yaşandı ya da bir deprem oldu ya da işte büyük bir elektrik kesintisi yaşandı. Bu söz konusu organizasyonun ertesi güne ya da belli bir süre sonra ya ertelenmesine yol açabilir. Ama bu o organizasyonun yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Ya yapılıyor tekrar biliyorsun.
Tabii ya da başarısız olduğu anlamına gelmiyor diyorsun.
Kesinlikle evet.
Evet Özkan'cığım, sen bu konuda, Ahmet Hocam sen cümlelerine başlarken bu soruma cevap verirken Özkan bir kafasıyla katılmıyorum işareti yapıyordu.
Tamam,
senin cümlelerin ilerledikçe katılıyorum'a döndü. Dur bakalım neler oluyor, soralım Özkan'a.
Şimdi şöyle bir şey oldu. Senin sorunla ilgili biraz hani hayır gibi bir tavrım oldu kendimce. O da vücut dilime yansımıştır. Yani kale her yerde 7.32'dir. Hı. Ya da işte futbol topu hep aynıdır. İşte bilinen tabirle 453'te 396 gram arasındadır. Bıraktığınız zaman bel boyunuza kadar zıplamalıdır. Efendim 0.68 atmosfer basıncı olmalıdır. 31 dilimden oluşmalıdır. Vesaire vesaire. Hı hı. Şimdi bütün bunların hepsi bilinir.
Bu söylediklerini kafadan afaki değil değil mi? Ciddi ciddi futbol topuyla ilgili.
Elbette.
Görüyorsun değil mi Ahmet Hocam? Söz dönüyor dolaşıyor hep futbola geliyor.
Yani şunu sor.
Özkan da böyle yani. Hayır. Yüzmeden futbola geçebilir.
İşte sahayı çevreleyen çizgiler 12 santimdir gibi. Bütün bunların hepsi bilinir ve zaten bunun dışında bir şey gördüğünüz zaman o kadar aşinasınızdır ki olaya o göze çarpar.
Hemen yakalar diyorsun.
Mesela bir örnek vereyim. Wembley maçlarını seyrettiğimiz zaman İngiltere maçlarında bize büyük gibi gelirdi. Sonradan öğrendik ki genç takım seviyesindeyken orası 120'ye 90'mış. Hı. Yani farklı farklı saha ölçüleri var.
Tabii.
O gözümüze hemen batıyordu. Yani bunu yüzmeye hemen getirelim. Yani oradaki olası bir şey bir o bahsettiğiniz şeylerden bir neredeyse eski dönemde bile hemen fark edilebilen şeylerdi. Ki şimdi biraz dijitalleşti. Düşünün 69'da insanoğlu Ay'a gitmiş. Yani bütün şeyleri o ölçümleri falan yapabiliyorlar. Sadece bugün gözümüzle gördüğümüz o dijital ortam biraz daha bizi yanıltıyor olabilir. O zaman da çok dikkatli.
Daha şimdi göze görünürdü oldu diyorsun ama o zaman da bu altyapı vardı.
Kesinlikle
diyorsun,
o rakamların falan hiçbiri şaşmaz ama şöyle bir şey olur devamında şunu konuştunuz. Hani diyelim ki biraz önce senin söylediğin maçta olan aksaklık gibi ya da hocamın belirttiği elektrik kesintisi gibi bir şey olduğu zaman o turnuvanın bir başarısız olduğunu göstermez ama bir şekilde o turnuvaya o yapışır ve devamında şöyle cümleler söylenir. Bir organizasyon bu anlamda çok dikkat edilmelidir. Yine gündeme gelir. Mesela yine futbolda örnek vereyim. 96 Avrupa Şampiyonası bugüne kadar düzenlenmiş en güzel organizasyon olarak bahsedilir. Temel sebebi şudur. Otobüs duraklarının bile nasıl olacağı konusunu İngilizler masaya yatırmış ve turnuvanın birinci gününden sonuncu gününe kadar bahsettiğiniz bütün ayrıntıları korkunç bir önem vererek noktalamıştır. Ama başarılı olamadılar tabii ama organizasyon başarısı anlamında böyle. Yani ölçüler hep aynı ve dikkat ediliyor fazlasıyla.
Dolayısıyla tekrar Mark Spitz ve Phelps'e gelirsek duygusal olarak Mark'sın 7 madalyası Phelps'in 8 madalyasından benim için daha kıymetliye mi geliyoruz?
Şey var yani bence Mark Spitz'in asıl büyüsü şurada. Yüzmeyi insanlara sevdiren, herkes yüzüyordu ama yüzmeye bir bambaşka bir perspektif getirdi. Yani yüzme yarışları belki o kadar seyirci çekmiyordu. Yeni isimler yeniden gündeme gelecek miyim de sorusu aynı zamanda onunla birlikte geldi. Çünkü dediğim gibi farklı stillerde insanın 7 ayrı altın madalya alması en önemlisi dünya rekoru kırması çok tuhaf bir durum. Hiçbir şekilde görülmemiş de Phelps'e kadar ki mesela fiziksel olarak boyutlarını düşünürsek Phelps devasa biri. Şey o kadar değil Mark Spitz. Ama yani suyun içerisinde adeta yani o kadar hızlı ilerliyor ki birçok şeye benzetebilirsiniz.
Ahmet Hocam Özkan metinde çok da güzel tanımlamış Phelps'i, Spitz'i. Amerikalı, esmer ve bıyıklı işte hepsi bu kadardı. Hakikaten o fotoğrafları böyle gözümüzün önüne geldiğinde o dönemin o Amerikalı tipolojisine de çok uymaz değil mi Spitz?
Evet hem ona uymuyor hem de aslında ben şöyle bir açıklama da yapmak isterim. Yani
lütfen.
Bilmiyorum ne dersiniz.
Lütfen.
Yani Spitz daha yakın dönemde yüzüyor olsaydı ve o başarılarla Phelps'le yarışıyor olsaydı muhtemelen daha fazla kamuoyunun desteğini alırdı. Hmm. Çünkü daha dışa dönük, daha fazla yani kitlelerle o bağ kurabilen bir karakter var karşımızda. Phelps ise daha içe dönük. Yani yüzme sporunun dışında çok fazla sözünü edilen bir kişiden bahsetmiyoruz. O yüzden Spitz bu anlamda ilginç bir karakter. Yani daha fazla insanların sahiplenebileceği ya da şöyle diyebiliriz. Hani o klasik anlamda burada daha önce konuşmuş olduğumuz efsane dediğimiz sporcuların ben bahsettiğimiz zaman onların arasında rahatlıkla sayabileceğimiz karakterlerin başında geliyor Spitz. Bu açıdan da bana daha büyük gibi geliyor. Onu söylemek istedim.
Yani seyirciyle, insanlarla kurduğu bağ daha farklı diyorsun değil mi? Daha
hem daha farklı hem de az önce Sayın Pekesen'in de söylediği gibi yani fizik anlamında da baktığınız zaman yani daha Spitz'in başarısı insanları daha fazla coşturacak bir yapıyı bünyesinde barındırıyor. Phelps ona karşı çok daha iri yarı, daha farklı görünümde bir kişilik. O yüzden diyorum yani Ve tekrar hatırlatmak isterim. Az önce konuşmanın başında söylediğimi. Yani Phelps dönemi yüzme tekniğinin ve yüzme aksesuarlarının geliştiği bir dönem. Spitz'in dönemi ise öyle bir dönem değil. Yani arada çok büyük bir fark var. Bu farkı göz ardı etmeyelim. Yani çünkü artık her şey teknolojiyle beraber bambaşka aşamalara doğru gidebilir.
Tabii bence söylediğin çok önemli. Yani saliselerin, işte şunların, bunların da dikkate alındığı bir çağda sürtünmeyi daha aza indiren mayo iki adım seni öne geçiriveriyor. Kafadaki bone
değil mi? Ve Phelps'in bir de bir avantajı daha var. Vücut hatlarıyla, özellikle elleri ve ayaklarıyla o hızlanma meselesi o doğuştan bir özelliğe de sahip. O da çok önemli doğru. Bir artı sağlıyor. Onu
palet gibi lazım. Eller ve ayaklar evet, değil mi? Evet. Doğru.
Yani bunlar her yüzücüde olan özellikler değil. O yüzden de Phelps diğer yüzücülerle birlikte havuza indiğinde artı bir hatta artı ikiyle başlıyor. Bu da önemli bir fark yaratıyor.
Peki hocam, son 5 dakika, 4 dakika, 2 dakikayı senle geçirelim, sonra Özkan'la kapatalım. 1972 Münih, 74 şimdi TRT'de, TRT Spor'da çok güzel bir tanıtım dönüyor. Sen de denk gelmişsindir. 1974'e ait siyah beyaz görüntüler TRT televizyonunda ve radyolarında, 74 Dünya Kupası evinizde diyor. Sonra işte 2022'ye geliyor. 2022 evet. Katar Kupası da, Dünya Kupası da Kasım ve Aralık'ta yine TRT farkıyla evinizde diyor. 74 ciddi manada artık televizyona Türkiye'de hiç olmazsa ciddi nüfusun ulaşabildiği bir noktadaydı ve 74 Dünya Kupası'nı ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Böyle bir kahvehanede maçları yarım yamalak izlediğimi, çok ufak da olsam. Ama 72 yılına ait bende hiç böyle bir televizyondan yayın izleyemeye dair bir kare yok. Sende var mı bilmiyorum.
Bende de yok. Yani 72 bende de yok. 74 ile ilgili olarak daha sonraki, yani hayal meyal hatırladıklarım var. Hı hı. Ama 78'i çok daha net hatırlıyorum. Evde seyrettiğimi söyleyebilirim. Ama bu vesileyle tabii özellikle yeri gelmişken tekrar şükranla anmamız gereken Halit Kıvanç var. Yani onun sesi hakikaten yani Dünya Kupası deyince benim aklıma gelen ilk kişi Türkiye'de yayıncılıkta Halit Kıvanç. Yani o bambaşka bir, yani tabii ki ondan sonra gelenler de var ama Halit Kıvanç'ın yeri çok ayrı. O yüzden bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Yani
ona da
çok büyük bir keyifti.
Sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Sağlıklı bir ömür dileyelim. Halit Kıvanç 90'lı yaşlarında.
Evet.
Artık tabii daha da inzivada evinde. Ama sağlıklı bir yaşam dileyelim ona da. Sana da çok teşekkür ediyorum değerli
rica,
hocam.
Rica ederim.
Haftaya yine görüşebilmek ümidiyle. Sağ ol, var ol.
Sağ ol.
Evet Özkan, toparlayıcı cümlelerini alalım, veda edeceğiz çünkü.
Şöyle söylemek gerekir, Mark Spitz üzerine yine biraz fiziksel şeyden bahsetmek gerekiyor. Hı hı. Şimdi insanlar NBA'yi seyrettikleri zaman mesela LeBron James'i görüyorlar, diyorlar ki bunlar nasıl bir hareketler, nasıl gerçekleştiriyor, ama onun çok elverişli bir fiziksel kapasite var.
Hı.
Yani potanın boyunu düşündüğümüz zaman mesela öylesine devasa eller ve bir boy söz konusu ki bu, o hareketler iyice kolaylaşmaya başlıyor.
Hı hı.
Havuza girildiği zamanda da bu biraz bunun gibi. Çünkü şey var, yani kendinizi suda ilerletebilmeniz için ciddi bir kol uzunluğuna ihtiyaç var.
Hı hı.
Ama bir taraftan da aynı ağırlığı götürmek de bir anlamda zor. Fakat her şeye rağmen o fiziksel kapasite işinizi kolaylaştırıyor. Yani Spitz ile Phelps arasında bu fiziksel fark olmasına rağmen Spitz'in bu kadar hızlı olması hakikaten insanı çok şaşırtan bir durumdu. Dolayısıyla 72'den de benim biraz önce konuştuğumuzla ilgili de bir şey söyleyeyim. Akdeniz oyunlarının Türkiye'de yapılması.
Tabii,
aklımda daha sonra o basındaki fotoğraflar var mesela.
Tabii.
O ilk dijitale yakın o gösterge var. Tabii. İzmir Atatürk Stadı'ndan aklımda kalanlar. TRT'nin yayıncılık başarısı var zaten 72'de. 74'te de Dünya Kupası yayınlaması. Tabii ki Halit Kıvanç unutmayalım. Tansu Polatkan'da birlikteler. Tabii. Çetin Çekiler falan hepsi yan yanalar ve o kupadalar. O da bir şekilde ekranlara yansımış. Bizler sonradan tabii ki şahit olduk hepsine.
Birçoğunu da yaşımız itibariyle de izledik değil
izledik.
Mi? Bir sürü
efsanevi bir dönemdi çünkü. Gerek spor karakterleri açısından, gerek televizyon yayıncılığı açısından bambaşka isimler tanıdık. Tabii ki onlar dünyamızda bizim bir şekilde yer etti ve unutmak da mümkün değil kolay kolay.
Sevgili dinleyiciler, yüzmede Mark Spitz'i konuştuk bugün canlı yayında, Spor Daima'da. 1950 doğumlu bir isim, 70'li yaşların başında artık. Hala sağlıklı değil mi Özkan?
Evet, evet.
Sağ ve sağlıklı. Yüzme biraz diğer popüler spor dallarına göre daha gerilerde kalabilir ama işte böyle dünya çapında çok ciddi madalyaları alırsanız tarih size de bir yer açıyor, bir sayfa açıyor. Biz de genç arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize, genç yüzücü çocuklarımıza bir rol model olsun diye bir farklı ismi de bugün Spor Daima'da anmaya ve hatırlatmaya çalıştık. Bizden bu haftalık bu kadar. Eda Kotanoğlu, Sefa Aktan, Özkan Pekesen, Ahmet Dalimciler ve ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya görüşebilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.